Ayrım 16, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 129. Anayasa Profesörü Faruk Bilir de Soylu'nun çekirdek ekibinden olup AKP'ye katılanlar arasında. Soylu DP Genel Başkanı iken Bilir de Genel İdare Kurulu üyesiydi. Birlikte AKP'ye geçtiler. Erdoğan başkanlık sistemine tabanı ikna etmek için il il konferanslar başlattığında farklı şehirlerde konuşma yapan hukukçu akademisyenlerden biri de oydu. Süleyman Soylu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı iken onu da vekaleten bakanlığın birinci hukuk müşavirliği görevine getirdi. Soylu'nun İçişleri Bakanı yapılmasının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine atandı. Sonra da başkanlığa seçildi. Halen bu kurumun başkanı. Soylu gibi Trabzonlu olan mali müşavir Harun Hınız da ekibin önemli parçalarından birisi. Soylu'nun DP Genel Başkanlığı döneminde İstanbul Teşkilat Başkanı'ydı. Eski Demokrat Partililerin yer aldığı Demokratlar Platformu'nun kurucu başkanı. Soylu'nun Demokrat Parti içindeki ayağı olarak biliniyor. Yani AKP'ye geçişiyle beraber yolları ayrılmış değil. Tam tersine halen en yakınındaki kişilerden biri Soylu'nun danışmanları arasında. 12 Nisan gecesi Soylu istifa kararı aldığında sosyal medya ve sokakta bir anda örgütlenen destek grupları arasında Hınız'ın organize ettiği bu eski Demokrat Parti teşkilat üyeleri de vardı. Demokratlar Platformu'nun 2020 Mayıs'ında oluşturduğu yeni yönetimde danışma kurulunda yer alan isimler arasında İçişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Erdil, Bakan Danışmanı Harun Akın, Soylu'nun odak araştırmayı birlikte kurduğu Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanlıklarını yapmış olan Sıddık Ensari ve yine Soylu ile birlikte AKP'ye geçen isimlerden Mustafa Yelkenci de var. Soylu'nun istifa girişiminden 3 hafta sonra bu isimlerin Demokratlar Platformu Danışma Kurulu'na girmesi de dikkat çekiciydi. Perşembe grubundan AKP'ye transfer olan bir başka isim de Onur Gözen. Aynı zamanda AKP'den Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan Gözen, Süleyman Soylu'nun belediyedeki eli ayağı. Cem Küçük ve Veys Ateş de ekipte. Ekibin bir de medya ayağı var. Soylu'nun kontrat toplantılarına gelen gazeteciler Cem Küçük ve Veys Ateş'ti. Adının karıştığı Allengirli her işte devleti temsil ettiğini söyleyen Türkiye Gazetesi yazarı Küçük, sonradan dahil olduğu bu ekipte de muhtemelen devlet görevi yapıyordur. Süleyman Soylu'nun istifa krizinde benim yakından tanıdığım Soylu sadece cuma gecesinden dolayı istifa etmemiştir diye tweet attı. Sonra yine Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemeli çağrısında bulundu. Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde de Cem Küçük, Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş açık ara en iyi İçişleri Bakanı olduğunu bir kez daha gösterdi diye yazdı. Soylu'nun hasımları olan ve istifa krizine yol açan gelişmelerde payı bulunan Pelikan çetesine yakınlığıyla da bilinen Küçük'ün tutumu ve yazısı şaşırtıcıydı. Soylu'nun Konrad toplantılarının en ateşli üyelerinden biri olan ve konjonktüre uyum sağlamakta hiç zorlanmayan Küçük'ün bu buluşmalarda Gülen cemaatinin de en ateşli savunucularından biri olduğunu eklemekte fayda var. Türkiye Gazetesi de ertesi gün yandaş medya içerisinde en dikkat çeken birinci sayfayı hazırlamıştı. Soylu duruş manşeti ile çıkan gazete, istifa kararının ardından yüz binlerin İçişleri Bakanı'na sahip çıktığını yazıyordu. Soylu'nun çekirdek ekibindeki bir diğer gazeteci ise Habertürk'ten istifa etmek zorunda kalan Veys Ateş'ti. Marmara İlahiyat mezunu olan ve bir süre din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yapan Veys Ateş de Yeni Asya cemaatinden. İlk olarak TVNet'te programlar yaptı. O dönemlerde Perşembe grubuna dahil oldu. Soylu AKP'ye katıldıktan sonra o da kanalın o zamanki genel yayın yönetmeni Erhan Çelik tarafından Habertürk'e transfer edildi. Ankara temsilciliği yaptı. Soylu'nun bakan olmasının ardından da kanalın genel müdürü oldu. Süleyman Soylu'yu sık sık yayına çıkarıyordu. Ancak 2018 yılında kendi isteğiyle bu görevi bıraktı. Peker ifşaları sonrasında istifa edene kadar da program yapmaya ve haber sunuculuğuna devam ediyordu. Baba Soylu Ağar'ı tokatladı. Bu uzun parantezden sonra Soylu ile Ağar arasındaki gerilimli sürece geri dönelim. AKP'ye geçtikten ve İçişleri Bakanı olmasından sonra sergilediği performansa bakarak yapılan Soylu Mehmet Ağar'ın adamı yorumları gerçeklikten uzak. Ağar'ın geldiği devlet geleneğinin AKP iktidarındaki temsilcisi gibi görünüyor olsa da Soylu ile Ağar'ın yıldızlarının pek barışık olduğu söylenemez. Ağar'ın DYP Genel Başkanlığı'na atıfla o orada olduğu müddetçe ben bu partiye ayak dahi basmayacağım deyip sözünde durması da geçmişi 1980'lerin sonu 1990'ların başlarına kadar inen bir husumet nedeniyleydi. Ağar'ın İstanbul Emniyet Müdürü olduğu o yıllarda Soylu da DYP Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı'ydı. DYP'den milletvekili seçilmesine henüz birkaç yıl varken ve polis müdürü olduğu o tarihlerde dahi Mehmet Ağar parti il yönetimi ve gençlik kollarına müdahalelerde bulunuyordu. Kendine yakın gördüğü bazı isimler için Süleyman Soylu'nun aleyhine çalışmalar yapan Ağar'la aralarındaki gerilime en sonunda baba Hasan Soylu da dahil oluyordu. DYP Gazi Osman Paşa ilçe başkanı Hasan Soylu yanlarında başkaları da varken Mehmet Ağar'ı tokatlayacaktı. Habertürk yayınında babamın kimleri tokatladığını herkes iyi bilir sözleriyle Süleyman Soylu'nun atıf yaptığı olay da buydu. Ününü 1971 darbesinin işkenceli sorgu merkezi olmasından almış, Ziver Bey Köşkü'nde Şükrü Balcı tarafından yetiştirilerek acemiliğini tamamlamış ve kariyerinin başından itibaren devletin derinlikleri için yetiştirilmiş olan Mehmet Ağar'ı, İstanbul'un emniyet müdürünü, başkalarının yanında tokatlayacak gücü Hasan Soylu nereden alıyordu? Başkalarının yanında tokatlanıp aşağılanan emniyet müdürü Ağar'ın hiçbir saygısızlık yapmayıp bir de özür dilemesinin ardındaki sır ne olabilirdi? ABD patentli komünizmle mücadele dernekleri. Süleyman Demirel'in çok sevip en yakınındakilerden biri olmasının da etkisi vardır mutlaka. Ama Hasan Soylu'nun bir diğer özelliği daha 18 yaşındayken başlayan bir ilişkiyle 1960'lı yıllarda Komünizmle Mücadele Derneği'nin İstanbul Şube yöneticilerinden birisi olmasıydı. Özel Harp Dairesi, ÖHD, Soğuk Savaş yıllarında NATO'nun komünizmle mücadele adı altında Sovyetler Birliği'ne karşı bütün Avrupa ülkelerinde kurdurduğu gizli yapılanların Türkiye'deki ayağıydı. Antikomünizmin her zaman resmi ideoloji olduğu o dönemde komünizmle mücadele dernekleri de ÖHD'nin adeta birer şubesi gibi çalışan birimlerdi. Devlet himayesinde yarı resmi kurumlar, ocaklar, dernekler, mücadele birlikleri açılıyordu. Bunların tepesinde genellikle devletle irtibatlı kanaat önderleri bulunuyordu. O zamanki adı Milli Emniyet Hizmeti olan MIT'in komünizmle mücadele fonu vardı ve buradan bazı kuruluşlara ve isimlere paralar dağıtılıyordu. Bütçenin asıl sahibinin ABD olduğunu ise söylemeye gerek yok. Derneğin bazı mensupları Emniyet Siyasi Şube, MIT ve askeri istihbaratlarla irtibatlıydı. Devlet o zaman bir strateji olarak komünizme karşı milliyetçi unsurlarla birlikte özellikle dini cemaat, tarikat ve grupları da örgütledi. Daha 20'li yaşlarındayken Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucularından birisi olan Fethullah Gülen ve cemaatinin devletin kanatları altında büyümesi de tesadüf değildi. Gülen'le birlikte derneğin bir diğer kurucusu da 1950'lerin başından itibaren komünizmle mücadele hareketlerinin sembol isimlerinden biri olan TBMM bünyesinde kurulan Komünizmle Mücadele Komisyonu'nun üyelerinden ve aynı zamanda Komünizme Karşı Mücadele isimli dergiyi de çıkaran Said-i Nursi'nin avukatı olarak ün yapmış Bekir Berk olduğunu da anımsatalım. milliyetçi odakların yanı sıra milli görüşten milli mücadeleye, Aydınlar Ocağı'ndan Milli Türk Talebe Birliği'ne kadar muhafazakar sahadaki belli başlı bütün hareketlerin kesişim kümesi ABD'nin talebi ve kaynak sunmasıyla ÖHD eliyle örgütlenen komünizmle mücadele dernekleriydi. Milli görüş liderlerinden Recai Kutan ve AKP'li TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Komünizmle Mücadele Derneği'nde yöneticilik yapmış siyasal İslamcı isimlerdi. Mücadelede öne çıkan bir diğer isim Mehmet Şevket Eygi'ydi. 27 Mayıs darbesinin ardından Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel adı geçen bu derneğin fahri başkanıydı. Hülasa o yılların antikomünist iklimi içerisinde Türk sağı devletle özdeşleşmiş, devletin mütemmim bir aparatı olarak işlev görmüştü. Ağırdan rövanşı aldı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde DYP %5.6 oy alınca Mehmet Ağar'a da istifa yolu göründü. Ağar'a karşı daima mesafeli duran Süleyman Soylu da böylece tekrar partiye dönme kararı aldı. DYP'yi tekrar asli kodlarına ve demokrasiye döndürme hedefine atıfla Beyaz Yürüyüş adını verdiği bir hareket başlattı. Yurt gezisinde 52 ile giderek delegelerden destek istedi. Normalde 2007 Kasım ayında yapılması planlanan olağanüstü kongre Mehmet Ağar'ın girişimleriyle ertelendi. Bu kez de Ağar, Soylu aleyhine kongre süreçlerine müdahil olma kararı almıştı. Partiyi Soylu'ya bırakmak istemeyen Ağar, Hüsamettin Cindor'un kapısını çaldı ve liderlik teklif etti. Aday olmayı kabul ederse kendisini destekleyecekti. Fakat Cindor'u kabul etmedi. Ağar'ın teklifini kabul eden isim akademisyen Çağrı Erhan oldu. Toplam 16 adayın yarıştığı olağanüstü kongrenin iki iddialı ismi Çiller'in desteğini arkasına almış Süleyman Soylu ile Mehmet Ağar'ın desteklediği Çağrı Erhan idi. Ancak ipi göğüsleyen Soylu oldu. 6 Ocak 2008'de yapılan kongrede geçerli 800 oyun 529'unu alan 39 yaşındaki Süleyman Soylu genel başkanlık koltuğuna oturduğunda Ağar'dan rövanşı da almış oldu. Ağar'ın DYP macerası da o gün hem resmi olarak hem de fiili olarak noktalandı. Kongreden aylar sonraki bir söyleşisinde Soylu, Ağar'ın siyasetinin hiçbir noktasını kabul etmiyorum. Genel başkanlığı aday olduğunda eleştirdim. Seçilince parti kongresinin aldığı karar gereğince sustum ve kendi irademle dışarıda kaldım. Benim Ağar'la hiçbir ilgim yoktur. Bu saatten sonra hiçbir ilgim de olmayacaktır diyordu. Ancak Halef Selef olarak Kırat'ın süvarisi olmuş ikilinin yollarını Recep Tayyip Erdoğan yıllar sonra sarayın koridorlarında birleştirecekti. Bugün için Erdoğan'ın arkasında durmak milli bir görevdir diyen Mehmet Ağar, Fethullah Gülen ve cemaatiyle yollarını ayırdıktan sonra Erdoğan ve AKP'nin en önemli müttefiklerinden biri oldu. Oğlu Tolga Ağar da AKP Elazığ milletvekili olarak babasının siyasetteki izlerini takip etti. Daha önce hakaretler ettiği Erdoğan için ezeli ve ebedi başkandır diyen Süleyman Soylu da arkasında Bahçeli MHP'sinin desteğiyle siyasette basamakları tırmanmaya devam etti. Hatta 2015 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yapıldığında ilk ziyaretçilerinden biri de Mehmet Ağar oldu. Ergenekon soruşturmalarını destekledi. 27 Mayıs darbesinin travmasını ailece yaşayıp bu mirasla büyüyen, siyasete 12 Eylül darbesinin gölgesi altında başlayıp hayranlık duyduğu Demirel'e hayal kırıklığını da 28 Şubat darbesiyle yaşayan Süleyman Soylu, DP çatısı altında siyaset yaptığı uzun yıllar boyunca hep Menderes ve Bayar'ın mirasından söz eden bir isim oldu. Görünüşe göre Soylu, askeri vesayet ve derin devletten uzak duran, bunları her fırsatta eleştiren ve bu tutumunu kendisinin siyasetteki varlık sebebi olarak gösteren bir görüntü çiziyordu. Gülen cemaatinin katkılarıyla askeri vesayetin yıkılıp yerine tek adam diktası inşa edilen sivil vesayet döneminde üstlendiği rol ve tutuma bakılırsa babasının komünizmle mücadele dernekleri geçmişine sahip olan bir siyasetçi olarak askeri vesayet karşıtı olduğuna inanılmasını istiyor olması daha yüksek bir ihtimal. AKP'nin iktidardaki ilk yıllarında partilerin tamamının baraj altında kalmalarının da etkisiyle merkez sağda sert ayrışmalar yaşanmıştı. ANAP ve DYP'nin muhafazakar tabanı AKP'ye, seküler kanatları da CHP'ye kaymaya başlamıştı. Bu ayrışma ve taban kaymasında AKP'nin sunduğu siyasal destekle cemaat kadrolarının güvenlik bürokrasisi ve yargı içindeki kadrolaşması eliyle yürütülen, başta askerler olmak üzere ardı ardına birçok ismin dahil edildiği 2007 Temmuz'unda başlatılan Ergenekon soruşturmaları da çok etkiliydi. DP'nin muhafazakar kanadını temsil eden Süleyman Soylu da Ergenekon soruşturmalarının başlatılmasından 6 ay sonra 2008'de genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. İlk işi de parti içerisindeki Süleyman Demirel, Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Ağar çizgisinden gelen seküler kanatla mücadele oldu. Dönemin ruhuna da uygun olarak Soylu ve ekibi canhıraş bir güç mücadelesine giriştikleri o kanadı Ergenekoncular diye tanımlıyorlardı. Herkesin kafasının bir şekilde karıştığı, ancak siyasal kutuplaşmada tereddüt etmediği bir dönemde kimin darbeci ya da Ergenekoncu olup olmadığına yönelik tespitler çok kolay yapılır olmuştu. Kuşkulardan ve yaşatılan hukuksuzluklardan yola çıkarak operasyonların karşısında duranlar dahi darbeci yani Ergenekoncuydu. Süleyman Demirel ve Hüsamettin Cindoruk ikilisi net bir şekilde soruşturmaların karşısında olduğu için DP içindeki karanlık kanadın temsilcisi olmuşlardı. Demokrat görünmenin en kolayı operasyonları desteklemek ve o dönemin iki büyük siyasal gücü olan AKP ve Gülen cemaatinin arkasında dizilmekti. Bu kolay yolu seçmekte tereddüt etmeyen Soylu da açık bir şekilde Ergenekon operasyonlarına desteğini açıklamıştı.
Ergenekon örgütü iktidarı milletten alma girişimidir. Her yerde izi var. Devlet yıpranmıştır, bu haliyle adım atamaz. Bir numaraya ulaşılmazsa bu davanın başlangıcıyla sonu arasında fark olmaz. Ergenekon davası darbeleri de içine alan tarihi hesaplaşmanın önünü açmalı. Türkiye'nin karanlık dönemleri aydınlatılmalı diyordu.
İktidarı yeteri kadar kararlı olmamakla, ikircikli davranmakla ve operasyonları kendi siyasi hesapları için sulandırmakla suçlayan Soylu, günümüzün firarisi Zekeriya Öz'e övgüler düzmekten de geri durmuyordu.
Milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına savcı Zekeriya Öz'e müteşekkirim şeklinde net ifadeler kullanıyordu.
367 krizi, 27 Nisan muhtırası ve 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Ergenekon etkisi iddiasındaki Soylu'nun o dönemki hasmı Ağar'la karşı karşıya geldiği noktalardan birisi de buydu. Bilindiği üzere Mehmet Ağar'ın DYP'si ile Erkan Mumcu'nun ANAP'ı 367 krizinde meclisteki oylamaya katılmamışlardı. Merkez sağın resmi ölümünün gerçekleştiği bu olay, yakın tarihin en önemli kırılma noktalarından birini teşkil ediyordu. Ağar ve Mumcu'nun o gün meclisteki oylamaya katılmaması ile ilgili çok şey yazıldı, söylendi. İki lidere gelen telefonlardan, tehditlerden ve siyaseti dizayn çalışmalarından çokça bahsedildi. İşte Süleyman Soylu o karar dolayısıyla da Mehmet Ağar'ı sert bir şekilde eleştiriyordu. Partinin meclisteki oylamaya katılması ve sivil siyasetten yana tavır alması gerektiğini savunuyordu. Ağar'ın 367'deki pozisyonu için o partinin başına geldiğinde bunların DP'nin başına geleceğini biliyordum derken, kendi dönemi için de şimdi biz tövbe istiğfar ettik ifadesini kullanıyordu.
16. ayrımın sonu. Sayfa 135.